Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem arkadaşlar, başladığımız günden bugüne kadar insanı ahlak ilmi zaviyesinden irdelemeye çalıştık. Ahlakın tanımını yapmaya çalıştık. Ahlak ilminin hedefini anlatmaya çalıştık. Ve bu çerçevede ahlakın insanın yapıp ettiklerinin sürekliliği neticesinde insanda kalıcı bir karaktere dönüşen şey olarak ahlakın tanımını yapmıştık. Ve bu yapıp ettiklerinin ise dört üssünün olduğunu söylemiştik. Kuvve-i akliye, kuvve-i şehriye, kuvve-i gazabiye ve bunların ceminden ise adalet vasfının oluştuğunu söylemiştik. Bütün erdemler bu kuvvelerin hattı vasatında, bütün reziletler bu kuvvelerin ifrat ve tefritlerine bağlı olduğunu söylemiştik. Bugünden itibaren Allah izin verirse yavaş yavaş bu kuvvelerin hattı vasatta tutulabilmesi, eğer hattı vasat üzereysek, yok değilsek hattı vasada ulaşabilmek, orta haline, itidal haline ulaşabilmek için tedavi yöntemleri veya koruma yöntemleri üzerinde durmaya çalışacağız. Daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi ruhi boyutun hastalıklarıyla bedensel hastalıkların aynı şeyler olduğunu, ruhi hastalıkların tedavisinin de yine bedensel hastalıkların tedavisine benzediğini ifade etmiştik. Bedensel hastalıklarımızla tıp ilmi ilgileniyor idi ve bu ilginin de iki aşaması vardı. Birinci aşaması koruyucu hekimlik dediğimiz insanların öncelikle hastalıklardan korunmasının yollarını öğretiyorlardı. İnsanlar genel anlamda bu konuda bilgi sahibidirler. Fakat uzmanları daha tafsilatlı bilgiler veriyorlardı insanlara. Şu şu şeyler yaparsanız hastalıklardan korunmuş olursunuz. İkinci aşaması ise korunmalara rağmen veya korunma esnasındaki bir açık, bir kaçak, bir zaaf, bir eksiklik dolayısıyla isabet eden bir hastalığı teşhis edip tedavisini yaparlar tıbbiyeler. Ruhi hastalıklarla ise ahlak ilmi ilgileniyor demiştik. Ahlak ilmi de bunu iki aşamalı yapar. Bir, koruma aşaması, insanı ahlaki rezaillerden korumak ister. Koruma tedbirlerini ona öğretir. Bu konuda da insanlar yine koruma yöntemleri hakkında umumi, genel bilgilere sahiptirler. Fakat tafsilatını ahlak ilmi öngörür. İkinci aşamada ise koruma tedbirlerine rağmen veya koruma tedbirleri aşamasındaki bir açık, bir zaaf veya bir eksiklikten naşi ruhi bir hastalığa müptela olursak ondan da tedavi etmek için yol göstermeye çalışırlar. Bu akşam Allah izin verirse ahlak ilminin insanı koruması açısından ilk aşama olarak ahlak alimlerinin dikkat çektiği bir konuyu irdelemeye çalışacağız. Yine bedenimiz nasıl ki harici olgulara açık ise, risklere, mikroplara, virüslere, bakterilere açıksa ve etkilenirse, ruhi boyutumuzda harici illetlere, değersel açıdan illetlere, bedenimiz maddi açıdan illetlere açık idi. Ruhi yapımız ise değersel açıdan bir takım zararlı şeylere açıktır ve etkilenir. Ruhi açıdan hem müsbet, olumlu şeylerden etkilenir, hem de olumsuz şeylerden etkilenir. Bugüne kadarki tecrübeler göstermiştir ki olumsuz yönde etkilenmek, olumlu yönde etkilenmekten daha çabuk ve daha güçlü olmuştur. Onun için korunma yolları ahlak ilmi açısından ruhun hastalıklardan korunması bedensel hastalıklardan belki korunmaktan daha da önemlidir. Bu akşam ruhi hastalıklardan korunma açısından alimlerin dikkat çektiği ilk aşamaya işaret etmeye çalışacağız. İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsan aileye muhtaçtır. Babaya, anneye, kardeşlere, bir yuvaya ihtiyacı vardır. Belli bir aşamadan sonra toplumla iç içe olmak ister. Toplumun her bireyiyle birebir özel ilişki kurma kabiliyeti, gücü ve kudreti sınırlı olduğu için bu toplumun içerisinden özel insanlar seçer. O özel insanlarla hem dert olur, sırlarını paylaşır, dertlerini paylaşır, sıkıntılarını paylaşır. Onunla oturur, zaman geçirmek ister. Bu bir ihtiyaçtır. Arkadaşlık olgusu. Ahlak alimlerinin dikkat çektikleri ilk konu arkadaşlık konusudur. Korunmanın ilk aşaması iyilerle arkadaşlık yapmak, kötülerden uzak durmaktır. Dediğimiz gibi bu fıtri bir ihtiyaçtır. Kendimiz tecrübelerimizde bunu biliyoruz ki hemen hemen hepimizin derece derece yakın, daha yakın, daha yakın, uzak arkadaşlarımız var. Akrabalık ilişkilerinin dışında hatta zaman zaman öyle arkadaşlar var ki o arkadaşlarla elde edilen ünsiyet birçok akraba ile elde edilememiştir. İnsan etkilenir dedik. İyi arkadaş seçilmiş ise, iyi arkadaş ile beraber isek ondan etkileniriz. Kötü arkadaş edinmiş isek, arkadaş seçiminde ilkesiz davranmışsak, efendim seçim yapmamış isek, daha geniş davranmış isek nihai anlamda ondan etkileniyoruz. Nitekim bu manada gelen bir hadis-i şerifte arkadaşlık durumunu esans satan, güzel kokular satan bir alışveriş merkeziyle bir demircinin yerini örnek veriyor hadis-i şerif. Siz bir esans satan, güzel koku satan dükkana girdiğiniz zaman iki durum, hatta üç durum tahakkuk eder. Bir, güzel koku alırsınız ve onunla zamanla kendinize sürersiniz ve güzel kokarsınız. İki, iş yeri size hediye eder. Bir kereliğine bile olsa size hediye eder ve siz güzel kokarsınız. Üçüncüsü, ne aldınız ne hediye ettiler. Orada bulunmanız sayesinde üstünüze güzel koku siner. Bu iyi arkadaşa örnektir. Demirci dükkanında körük çalışmaktadır. Körük hava üfler, ateşi harlandırmaya çalışır. Bu arada ateş kıvılcımlarından fırlayan bir kıvılcımın sizin üstünüze isabet etme riski olduğu gibi böyle bir risk olmasa bile o yanan tüssünün kokusu üzerinize siner ve bu manada etkilenmiş olursunuz. Bu manada bir yığın hadisi şerif gelmiştir. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadis gelmiştir. Güzel kokan bir çiçek bahçesine benzetmiştir güzel arkadaşı. Esen bir rüzgar ile beraber o bahçeden gelen güzel kokular sizi mesrur eder, üstünüze siner. Arkadaşlık dediğimiz gibi toplumsal ve fıtri bir zarurettir. Ve Kur'an-ı Kerim'in üstünde durduğu birçok ayette işaret ettiği bir olgudur. Ve ahlak ilmi açısından ise gerek ahlak-ı dezailden korunmak açısından gerekse ahlaki faziletlere, erdemlere ulaşabilmek açısından arkadaşlık olgusu önemli bir yer işgal etmektedir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de ilk ayet Tevbe suresi 119. ayettir. Ya eyyühellezine amenu kunu ma'assadikin. Ey inananlar, sadıklarla beraber olun. Doğrularla beraber olun. Arkadaş seçerken, daha doğrusu öncelikle arkadaş seçin. Bunu da öncelikle ifade etmek lazım. İnsanlar zevklerine göre, psikolojik durumlarına göre, işte yakınlığına göre, fiziki yakınlığına göre veya çevresel zaruretlerle arkadaş ediniyor. Biz bu derslerin özetinde elde edeceğiz ki bunların hiçbirinin bir önemi yoktur. Arkadaşa ihtiyacımız vardır fakat seçici olmak zorundayız. Seçicilikte birinci aşama nedir Kur'an-ı Kerim mantığına göre? Sadıklarla beraber olun. Doğrularla beraber olun. Bu sadıklardan maksat kimdir? Çok ciddi ve derin tefsirleri gerektirmektedir. Evvel emirde masumlardır. Sadıklardan kastedilen masumlardır. Fakat her toplumda, her zaman ve her yerde masum insan olmayacağına göre masumdan aşağı nisbi masum, temiz insan, doğru insan, içinde bulunduğumuz toplumsal değerlere nispetle hiçbir ölçü yoksa benden daha doğru olan, benden daha doğru, benden daha sağ, benden daha temiz birisini arkadaş edinmeliyim. Ya eyyühellezine amenu kunu, olunuz ma'assadikin, sadıklarla beraber olunuz. İkinci ayet
Kehf suresi 28.
Okuyalım inşallah.
Sabah ve akşam Rablerine yalvaran, yalnız onun rızasını dileyen kimselerle birlikte sabredip sebat göster. Dünyanın süsüne meylederek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi hatırlamaktan gafil kıldığımız heva ve hevesine uyan ve işi aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf suresi 28.
Kehf suresi 28. Sabah ve akşam Allah'ı anan, Allah'ın rızasını arayan kimselerle beraber olmak. Bir takım dünyevi zevkleri öne çıkararak birilerinin arkasından gitmemek. Kur'an-ı Kerim'in ısrarla ikaz ettiği şeydir. Şimdi dikkat ederseniz niye Kur'an-ı Kerim bu tür ikazlarda bulunuyor? Bizim ahlaklı insanlar olmamızı istiyor. Bizi yaratan bizi biliyor ki biz etkileniriz. Hatta tecrübelerimizle gördük ki kötüden etkilenmemiz, iyiden etkilenmemizden daha güçlü, daha çabuk, daha çok oluyor değil mi? Türkçemizde çok basit bir deyim haline gelmiştir. Yıkmak yapmaktan kolaydır. Bir şeyi kolaylıkla yapamazsınız ama kolaylıkla yıkabilirsiniz. Bir kalbiyle yapmak, bir kalbiyle yıkmak gene aynen öyledir. İyiden etkilenmek süreç ister, istikrar ister, sebat ister ki bu ayette buraya da işaret edilmektedir. Ayeti bir de okuyalım. Bu konuda istikrarlı olmak, sebat üzere olmak gerekiyor. Bir de okuyalım ayeti.
Sabah ve akşam Rablerine yalvaran, yalnız onun rızasını dileyen kimselerle birlikte sabredip sebat göster.
Sabredip sebat göster. Onlarla beraber olmak konusunda sabırlı ve sebatlı olmak gerekiyor ki iyiden etki zamanla oluşuyor. Kötüden etki hemen oluşuyor. Eğer ahlaki erdemlere ulaşmak istiyorsak, ahlaki erdemlere sahip, doğru, Allah'ın rızasını arayan, sabah akşam Allah'ı anan insanlarla beraber olmalıyız. Bu beraberlik nefsin pek hoşuna gitmez. Bu insanlar size sıkıcı gelebilirler. Maleyani konuşmazlar. Boş eğlencelere dalmazlar. Sizin boş eğlenceye gitmeniz konusunda size arkadaşlık etmeyebilirler. Sıkıcı tipler gibidir bunlar. Diğer hayat dolu arkadaş dediğimiz, her düdüğün peşinden koşan, her sesin peşinden koşan, maleyani boş işlerle meşgul olabilen, zamanını boşa harcayabilen, Allah'ın zikrinden gafil olmuş, yarın gideceği yerin hesabını yapmayan türden insanlara nispetle bunlar nedir? Sıkıcı insanlardır. Onun o sıkıcılığına sabret. Tahammül et diyor Allah-u Teala. Onunla beraber ol ki ondan etkilenesin. Ruhun selamette kalsın. Ruhun saadet yoluna doğru koyulmuş olsun. Üçüncü ayet de olacaktı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri veli edinmeyin. Eğer imanınız var ise Allah'tan korkun. Maide suresi 7.
Evet. Dini alaya alan, dinle alay eden, din kutu konusunda ciddi olmayan, dini hafife alan, dini değerleri önemsemeyen insanlarla dostluk etmeyin. Niye etmeyin? Ne olur ki onlarla dostluk edersek? Etkilenirsiniz. İmam Ali Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifi vardır. Fasıklarla arkadaşlık etmeyin. Siz farkına varmasanız da zamanla onların fıskından etkilenirsiniz. Atalarımız bu işleri öyle çözmüş, öyle basit ifadelerle halletmişler ki üzüm üzüme baka baka kararır. Bu arkadaşların arasındaki etkileşimi, kaçınılmaz olan etkileşimi izah eden çok veciz bir sözdür. Madem ki arkadaşlık kaçınılmaz bir şeydir, arkadaşlarla etkileşim kaçınılmaz bir şeydir, öyleyse nasıl bir yol kalıyor bize? İyi insanlar, salih insanlar, Allah'ın dinini ciddiye alan insanlarla arkadaşlık seçimi ihtiyarı bizde vardır. O ihtiyarı gösterebilmektir. Geçen haftaki dersimizde de işaret etmiştim. Müddessir suresinden birkaç ayete. O ayetin bir yerinde cehennemliklerin niye cehennemde olduklarına dair verdikleri cevaptaki maddelerden biri neydi? Ve kunna nahudu ma'al khaidin. Biz oyun ve eğlenceye dalanlarla birlikte oyun ve eğlenceye dalardık. Birliktelik neyi gerektiriyor? Dostluğu, arkadaşlığı gerektiriyor. Oyun ve eğlenceye dalanları, hayatı oyun ve eğlenceden ibaret, hazlardan ibaret algılayan, maddi ve bedensel hazların dışındaki hiçbir hazza itibar etmeyen insanlarla mütemadiyen düşer kalkarsak ne olur? En son öte alemden, ebedi alemden sesimizi Allah bugün bize tekrar duyuruyor. Cehennemdeyiz. Gerekçelerimizden birisinin de ve kunna nahudu ma'al khaidin. Biz dünyadayken oyun ve eğlenceye dalanlarla birlikte oyun ve eğlenceye dalardık. Allahu Teala yine ayeti kerimelerde bu dünyadaki kötü dostluğun uhrevi sonuçlarını bize haber veriyor. Az önceki okuduğum ayetin çerçevesinde yine o manada ahiretten bize yansımaları veriyor. Bu ayetleri okuyunca da göreceğiz ki kötüyle dostluğun ne bu dünyada bir vefası vardır, sürekliliği vardır, faydası vardır, ne beni mutlu eder ne de ebedi alemde beni mutlu eder. Tam tersine bu dünyadaki kötülerle yapılan arkadaşlığın ahirette yol açtığı pişmanlığı bize haber verir. Ahirette o dostların düşmana dönüştüğünü haber verir. Bugün arkasından koşup sürekli beraber zaman geçirmek istediğim o arkadaşım ahirette benim arkadaşlığımın reddedeceğine dair bize haberler verir. Ayetleri okuyalım.
O gün zalim ellerini ısırır ve şöyle söyler: keşke peygamberle birlikte kendime bir yol bulsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Furkan suresi 27 ve 28. ayet-i kerime. O gün takvalı olanlar dışında samimi dostlar bile birbirine düşman kesilirler. Zuhruf suresi 67. ayet.
Samimi dostlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Buradan biz anlıyoruz ki dünyadayken o arkadaş iyi bir arkadaş değilmiş. İyi arkadaş olsaydı onun dostluğu da ne olur? Ebedi olur ve ebedi alemde de ondan fayda elde eder. Birinci ayet bu konuda bize bunu izah ediyor. Keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Ah keşke falanı arkadaş edinmeseydim. Arapçanın telaffuzunda da acayiplik var. Ya leyteni lem ettehiz fülanen halile. Ya leyteni, öyle bir pişmanlık var ki, geri dönülmesi mümkün olmayan. Keşke falanı dost edinmeseydim. Neye mukabil söyledi bunu? Keşke peygamberle beraber bir yol edinseydim. Peygamberle beraber veya peygamber gibi yaşayan, doğru, salih, Allah'ın rızasını isteyen, daha önceki okuduğumuz ayet çerçevesinde düşünecek olursak, gece gündüz Allah'ı zikreden, onun rızasını talep eden insanla dost olunmuş olsaydı, ya leyteni lem ettehiz fülanen halila denir miydi? Denmezdi, yok. O insan ahirette düşman olur mu? Olmaz. Düşmanlık nereden geliyor? Bir başka ayette onu da açıklıyor Allah-u Teala. Sen beni saptırdın diyor. O da diyor, yok sen beni saptırdın. Savaşa giriyorlar. Bu dünyadaki kötüyle yapılan dostluğun uhrevi alemde, ebedi alemdeki yansımalarından biri de birbirleriyle hasımlaşırlar. Savaşmaya başlarlar.
İbrahim, siz Allah'ı bırakıp da dünya hayatında aranızda bir muhabbet vesilesi olsun diye kendinize putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi reddedecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Barınacağınız yer ateştir ve size yardım eden de olmaz, dedi. Ankebut suresi 25. ayet.
Taparcasına arkadaşlık. Putların ahirette lanet etmiyor, kabiliyeti yoktur. Ne bu dünyada onların kimseye bir faydası ve bir zararı, ne de ahirette bir faydaları ve bir zararları yoktur. Onlar konuşamazlar. Onlar kendilerine gelen bir zararı def edemez, kendilerine gelecek bir menfaati de celbedemezler. Taparcasına birine arkadaş edinmek, hem de kötüyü arkadaş edinmek. Ahirette birbirinizle lanetleşeceksiniz. Hasımlaşacaksınız. Hısım değil, hasım olacaksınız. Arkadaşlık dolayısıyla bu açıdan çok çok önemli bir olgudur. Korunma açısından, ahlaki rezailden korunmak, ahlaki fezaili celbetmek açısından ilk ve en önemli olgulardan biridir ki bu manada birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerifleri Osman kardeş size okusun. Ben izninizi istirham ediyorum. Allah'a emanet olun.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet güçlük ve zorluklarla, cehennemde şehvetlerle kuşatılmıştır. Enes bin Malik de şöyle söyledi. Resulullah, cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmış, cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır buyurdu. Buhari 6412. hadis, Müslim 1. cilt 2822. hadis, Tirmizi 2684. Resulullah şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin. Resulullah yine şöyle buyurdu. En akıllı ve en hikmetli insan, cahil ve kötü insanlardan kaçınan kimsedir. En saadetli insanlar da onlardır. Yine Resulullah şöyle buyurdu. Salih arkadaş yalnızlıktan daha iyidir. Yalnızlık da kötü arkadaştan daha iyidir. Emir-i Müminin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanı hayra çeken, hayra davet eden, insanı hayır işler yapmasına etken olan en kesin ve en etkili etken iyi insanlarla arkadaş olmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurdu. İyi arkadaşın bazı alametleri vardır ki onlara sahip olmayan gerçek dost ve arkadaş sayılmaz. 1. Sana karşısı gizlisi ve aşikarı aynı olmalı. 2. Senin güzelliğini, kendi güzelliği ve senin kusurunu, kendi kusuru bilmeli. 3. Bir makam veya servet onu sana karşı değiştirmemeli. 4. Gücü yettiği bir şeyi senden esirgememeli. 5. Musibet ve sıkıntı zamanlarında seni terk etmemeli ve yalnız bırakmamalı. Bihar-ül Envar, cilt 78. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet bahçesinden bir bahçe gördüğünüz zaman ondan yararlanır. Ashab-ı kiram nedir bu cennet ya Resulullah dedi. Efendimiz onlara cevaben cennet bahçeleri müminlerin toplantıları ve toplandıkları yerlerdir diye buyurdu. Bihar-ül Envar, cilt 15, sayfa 51. Allah Resulü ve mutahhar evet doğru söyledi.